Sayfa 86. Belki de Disoticus ve Avodip'te yaşayan Notoniklerden dağlanmış büyük oranda değişime uğramış ve denizin orta katmanlarında yaşayan balıklardı. 1978'de bu iki türün suyun orta katmanlarında etkin bir biçimde yaşayabilecek kadar ağırlıksız olup olmadıklarını saptamak üzere bir araştırma dizisine başladık. Eğer gerçekten ağırlıksızsalar, bunu olanaklı kılan nasıl bir uyum biçimiydi? Ağırlıksızlık aslında bağıl bir ölçüt. Balığın sudaki ağırlığı su dışındaki ağırlığına bölünüp 100 ile çarpılarak bulunuyor. Sonuç sıfıra ne kadar yakınsa balık suda ağırlıksız olmaya o kadar yakın oluyor. Ortalama olarak Disoticus için 0.01 ve Pleuragrama için 0.6 sonuçlarını elde ettik. Bu balıkların suda ağırlıksız olduklarını düşünebilmemiz için yeterince küçük. Basit kesit alma deneyleri tıpkı dipte yaşayan akrabaları gibi bu balıklarda da yüzme kesesi balıklara ağırlıksız olabilme özelliğini veren gaz dolu kese olmadığı inancımızı doğruladı. Bulgularımızı destekleyecek başka bir şeyler olmalıydı. Bir başka olasılık daha vardı. Bedenin en yoğun bileşeni olan iskeletin yapılmış olduğu kemiksi malzemenin ağırlığı azalmış olabilirdi. Mutfaktan aldığımız sıradan bir bıçağı kullanarak bir deneme yaptık. Disoticus'un kafatası kolaylıkla kesilebiliyordu. Büyük oranda kıkırdaktan yapılmıştı. Kuyruk iskeleti ve diğer ana iskelet parçası olan göğüs kemiği de öyleydi. Kıkırdak kemikten çok daha az yoğundu ve ağırlığın düşük olmasını sağlıyordu. Bundan sonra iskeletin mineralleşme derecesini ölçmek için Disoticus, Pleuragrama ve Bovisitus'un bir dip balığı iskeletlerini külleştirecek bir fırın kullandık. Bu işlem organik maddeleri buharlaştırır ve geriye yalnızca iskelet yapısındaki mineraller kalır. Külleşmiş iskelet, Disoticus'un vücut ağırlığının %0.6'sını ve Pleuragrama'nın vücut ağırlığının sadece %0.3'ünü oluşturuyordu. Bovitis'in ise %3.8'ini. Dip balığından elde ettiğimiz sonuçlar çok farklıydı. Bu sonuçlara şaşırmamıştık fakat bir sonraki buluşumuz bizi tam anlamıyla afallattı. Kısmen parçalara ayırdığımız bir Pleuragrama örneğinin omurgasına bir biçimde yerleştirdiğimiz bir hava kabarcı balığı bir tahterevallı gibi oynattığımızda omurganın içerisinde aşağı yukarı hareket ediyordu. Balıkların çoğunda böyle bir devinim olanaksızdır. Bel kemiği som kemikten yapılmıştır ve iskeletin ağırlıkça en büyük kısmını teşkil eder. Pleuragrama üzerinde yaptığımız daha ayrıntılı incelemeler bu balığın omurlarının içinin boş olduğunu gösterdi. Pleuragrama'da jelatinli embriyonik bir yapı olan sırt ipliği notokort yetişkin balıkta kaybolmamıştı ve etrafını kemikten yapılmış ince bir kuşak çevrelemekteydi. Kemik ağırlığının azalmasına ek olarak vücutta trigliseritlerin yoğunluğu makmurda boğazındaki deniz suyunun yoğunluğundan daha az olan bir lipid ya da yağ türü bol olması da suda ağırlıksız kalabilmeye katkıda bulunuyordu. Hem Disoticus'ta hem de Pleuragrama'da farklı biçimde de olsalar trigliserit birikimleri vardı. Disoticus'tan alınan bir kesitte yağ hücrelerini dolduran lipitlerin parıldadığını görebilirsiniz. Bu lipitler iki ana birikim halindedir. Deri altında 2 ila 8 mm kalınlığında balina yağına benzer bir tabaka, vücut ağırlığının %4.7'sine karşılık gelir ve gövdenin kas lifleri arasına dağılmış ikinci bir depo, vücut ağırlığının %4.8'ine karşılık gelir. Pleuragrama'da ise omurgalılarda işine rastlanmayan bir lipit tutma yöntemi vardır. Bu balık lipitlerini hücreler yerine kesiciklerde depolar. Bu kesiciklerin çapı 0.2 ile 3 mm arasında değişir ve en bol bulundukları yer göğüs bölgesindeki ağırlık merkezinin yakınlarıdır. Ancak en büyük kesicikleri vücudun daha derinliklerinde kasların arasında rastlanır. Lipitlerin yağ hücreleri yerine kesiciklerde depolanmasının ne gibi yararlar sağlayacağını henüz saptayamadık. Başlangıçta lipit kesiciklerini yalnızca ağırlıksız kalabilmek için tasarlanmış olduğunu ve lipid birikimlerinin enerji deposu olarak kullanılmadığını düşündük. Pleuragrama'da birkaç yağ hücresi de vardı ve bu hücreler lipid hareketinin düzenlenmesinde daha önemli olabilirdi. Ancak yenilerde kesicikleri bitişik kas hücrelerinde büyük kofullar, yani zarla çevrili boşluklar olduğunu bulduk. Bu kofullar trigliserit içeriyor olabilirdi. Belki de kaslar kesicikleri ağırlığı azaltmak üzere lipid ekliyor, enerji gerektiğinde de geri alıyorlardı. Bu hipotezi Makmurda Boğazı Araştırma İstasyonu'na yapacağımız bir sonraki gezide sınamayı planlıyoruz. İskelet ağırlığının azalmış olması ve lipid depolanması birlikte düşünüldüklerinde hem Disoticus'ta hem de Pleuragrama'da gözlenen yoğunluk azalmasını ve suda ağırlıksız olma yeteneğini açıklayabilir. Kuşkusuz suda ağırlıksız olmakta Antarktik'in az kullanılan orta katman sularındaki yaşamı kolaylaştırmaktadır. Bu sularda her iki türde bol bulunur ve yaygındır. Örneğin Pleuragrama'nın Makmurda Boğazı sularının yanı sıra Rose ve Wedwell denizlerinde de baskın bir tür olduğu bilinmektedir. Notohineoid balıklarının denizlerin orta katmanlarında yayılabilmelerini mümkün kılan uyum yolları anatomik açıdan bakıldığında bizi büyülüyor. Bu balıkların ekolojik anlamları da aynı şekilde büyüleyici. Orta katman sularındaki besin ağına ilişkin standart açıklamaları gözden geçirmenin zamanı geldi. Şimdiye dek bu ağın kısa oldu ve yalnızca planktonik bitkileri, kirilleri, çalı karidesine benzer bir kabuklu, fokgilleri ve balinaları içerdiği düşünüldü. Ancak bizimle birlikte başka araştırmacılar da bu ağın bileşimine ve karmaşıklığına ilişkin şu andaki görüşlerin ağırlıksız notonoidleri ve belki de başka organizmaları içerecek biçimde genişletilmesi gerektiğini göstermişlerdir. Gerçekten de Antarktik Okyanusu'nun az sayıda kiril içeren bölgelerinde bu kabuklunun besin ağındaki yerini plerograma alabilir. Son olarak başka bir açıdan bakarsak, suda ağırlıksız olabilme ve antifrizler üzerine yaptığımız çalışmaların bir zamanlar önemli bir deniz yaşamı barındıramayacağını düşündüğümüz, yeryüzünün bu en soğuk çevresinde gerçekleşmiş uyum yollarını ve evrim sürecinin olağanüstü geniş kapsamının anlaşılabilmesine yardımcı olacağını umuyoruz. Metcezir balıkları 5. Metcezir sularında yaşayan balıklar ya dalgalardan tokat yer ya da havuzcuklarda ve çamur düzlüklerinde kala kalırlar. Anatomileri, fizyolojileri ve davranışları bu balıkların acımasız yaşam ortamlarına uymalarını sağlar. Michael Horn ve Robin Gibson, Ocak 1988. Metcezir kuşağı yani suların en üst düzeyi ile en alt düzey arasındaki kayış şeridi burada yaşayan canlılardan çok isteyen bir çevredir. Günde iki kez sular yükseldiğinde metcezir kuşağının okyanusla ilişkisi kesilir. Geride kalan su yalıtılmış metcezir havuzcuklarını veya alt katmanla birleşerek çamur düzlüklerini oluşturur ya da kayaların altında kalır. Sular geri geldiğinde metcezir kuşağı su altında kalarak okyanusun geniş ekosistemiyle tekrar birleşir. Metcezir kuşağında yaşayan hayvanlar zamanlarının çoğunu su dışında ya da en azından kısmen açık havada geçirebilmelidir. Hayvanın besinini alabileceği süreler metcezir çevrimi ile belirlenir. Bu canlılar suyun kimyasındaki büyük değişimleri, kuşağın tipik özelliği olan girdaplanmalara ve dalga hareketlerine ayak uydurabilmelidir. Metcezir kuşağında yaşayan sabit veya yavaş devinen hayvanlar, kayalara yapışan deniz midyeleri ve karından ayaklılar, deniz salyangozları gibi ayrıntılı araştırmalara konu olmuşlardır. Çünkü bolca bulunurlar ve kolaylıkla erişebilirler. Ancak hareketli oldukları ve çok iyi gizlenebildikleri için metcezir balıklarını incelemek zordur. Çoğunda koruyucu renklenebilme özelliği vardır ve sular çekildiğinde birçok balık türü kayaların altına ya da bitki kümelerinin arasına saklanır. Ancak çamurda zıplayanlar gibi bazı türler çamur düzlüklerinde açıkça yaşayabilirler. Yine de son 15-20 yıl içerisinde metcezir balıkları hakkında öğrendiklerimiz bu hayvanların böylesine olağan dışı bir yaşam ortamında nasıl yaşayabildikleri sorusuna oldukça tutarlı bir yanıt verebilecek noktaya gelmiştir. Bizim çalışmalarımız ve başka bilim adamlarının yaptıkları araştırmalar metcezir balıklarının yaşadıkları çevreye çok iyi uyum sağlayabildiklerini ortaya çıkarmıştır. Bu balıklar yalnızca sular çekildiğinde karaya oturan okyanus hayvanları değildir. Metcezir ekosisteminin ayrılmaz bileşenleri olacak biçimde evrilmişlerdir ve her balık türü kumsalda kendine özgü bir dikey dağılım ve yaşam ortamı işgal eder. Şekil, gizleyici renklenme. Üste bir iskorpit, bir klinokotus türü bir sünger üzerinde gizleniyor. Altta bir tereyağı balığı, Caesarpiris fucorum, bir deniz yosunu kümesi içerisinde saklanıyor. Büyük olasılıkla avcılara karşı koruma sağlayan bu tür kamuflaj, metcezir türleri arasında yaygındır. İskorpit, özelleşmiş pigment hücreleri kullanarak çevrelerini uyum sağlamak üzere renk değiştirebilir. Tereyağı balığı, görünürde yeşil rengini avladığı omurgasızlardan alır. Birçok metcezir balığı sığ, girdaplı su diplerinde yaşayan balıklara özgü anatomik özellikler sergiler. Bu özelliklerin en belirgini boyutların küçük olmasıdır. Metcezir balıklarının 30 cm'den uzun olduğu çok enderdir ve çoğu da 20 cm'den kısadır. Bu balıkların küçük olması kayaların altındaki deliklere, oyuklara ve yarıklara yerleşebilmelerini sağlar ve dalgalarla sürüklenme tehlikesini azaltır. Çoğu metcezir balığında görülen çok ince gövde, tereyağı balıkları ve sırtı dikenliler ya da yassı yatay profil, bazı iskorpitler ve yapışkan balıklar gibi özellikler de kısıtlı alanlarda yaşayabilme özelliklerine katkıda bulunur. Özelleşmiş vücut biçimlerine ve boyutlarına ek olarak birçok metcezir balığında ayırt edici yüzgeç yapıları görülür. Örneğin çoğu zaman karada yaşayan çamurda zıplayanlar karada hareket ederken ikili göğüs yüzgeçleri üzerinde kendilerini kaldırabilirler. Yapışkan balıklar, kaya balıkları ve salyangoz balıkları gibi bazı metcezir balıklarında at karın yüzgeçleri balıkların at katmanı sıkıca tutunabilmelerini sağlayacak emici vantuzlar halini almıştır. Öte yandan deliklerde ve yarıklarda yaşayabilmek üzere yüksek oranda değişmiş balıklarda, bazı tereyağı balıklarında ve sırtı dikenlerde olduğu gibi göğüs ve alt karın yüzgeçleri çok küçülmüş, sırt ve anüs yüzgeçleri uzun, düşük bir hale gelerek çoğu kez kuyruk yüzgeci ile birleşmiştir. Metcezir balıklarının derileri genellikle serttir. Bu at katmanları sürtünmeye karşı direnç sağlar. Bazı metcezir balıklarının pulları yoktur. Horoz binalar ve yapışkan balıklar gibi bazılarında da pullar çok küçülmüştür. Tereyağı balıkları ve sırtı dikenler gibi. Bazılarında ise pullar deriye sıkıca yapışmıştır kaya balıkları. Metcezir balıklarının çoğu büyük miktarlarda mukus salgılar. Bu salgı kısıtlı hacimlerde devinen balığın kaygan olmasını sağlar. Ayrıca açık havadaki balığın su kaybının azalmasına yardımcı olur. Metcezir balıklarında gözlenen olağan bir özellik de gizlenmeye yönelik renk değiştirebilmelidir. Kumsallardaki yassı balıklar, örneğin pisi balığı ve Kaliforniya kalkanı, pigmentlerini dipteki renk ve desenleri uydurabilme yetenekleriyle tanınır. Zemindeki renklerin daha değişken olduğu kayalık sahillerde metcezir balıkları çok geniş bir renk ve desen yelpazesi sergiler. Alpler arasında yaşayan türlerin ise genellikle kendilerini çevreleyen deniz yosunlarına uygun çarpıcı renkleri vardır. Örneğin Apoditis flavidus ve Xerapires fucarum türü tereyağı balıklarının renkleri içinde yaşadıkları aygın rengine göre koyu sarıdan açık yeşile ve koyu kırmızıya değişebilir. Renklerini yavaş yavaş değiştiren bu balıkların yine deniz yosunları arasında yaşayan omurgasızlardan oluşan avlarından pigmentler aldıkları anlaşılıyor. Başka balıklar ise sabit omurgasızlarla ya da kabuk bağlamış kaya yüzeyleriyle kaynaşmak üzere birkaç saniye içinde renk değiştirebilir. Metcezir balıklarının çoğu sudan yoğundur. Bu da kolayca saklanabilecekleri su akımının en düşük olduğu deniz dibinde hiç çaba harcamaksızın durabilmelerini sağlar. Böylesi balıklarda yüzmek esası, kemikli balıkların çoğunda var olan gaz dolu organ ya hiç yoktur ya da çok ufalmıştır. Bu balıkların özgül ağırlıklarının görece yüksek olması, sığındıkları yerden çıkarken veya bir yerden diğerine giderken sergiledikleri çok çaba gerektiren kısa devinimli yüzme biçimlerini anlamamıza yardımcı olur. Metcezir bölgesinde çevre koşulları sık sık büyük değişimlerden geçer. Bu durum bölgede yaşayan hayvanları açık havada kuruma tehlikesiyle ve başka türler için ölümcül olabilecek oksijen miktarları, tuzluluk ve sıcaklık koşullarıyla karşı karşıya bırakır. Bu bölgelerde yerleşik balıkların davranış ve fizyolojileri büyük değişikliklerle başa çıkabilecek nitelikte olmalıdır. Metcezir türlerinin bu baskılara karşı gösterdikleri dayanıklılık, özellikle korumaya karşı farklı farklıdır. Bu farklılıklar türlerin kıyıdaki dikey dağınıklarının belirlenmesine yardımcı olur. Yapılan çok sayıdaki çalışma metcezir balıklarının çoğunun yüksek su kaybına dayanabildiklerini göstermiştir. Örneğin William Eger, Arizona Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyken yaptığı çalışmalarda Kaliforniya körfezindeki bazı yapışkan balıkların havadaki nem oranının yüksek olduğu %90 koşullarda 93 saat süreyle su dışında yaşayabildiklerini, havadaki nemin düşük olduğu %5 çevrelerde vücutlarındaki toplam suyun %60 kadarını kaybetmeye dayandıklarını bulgulamıştır. Bu oran bugüne dek incelenmiş amfibilerin dayanabileceklerinden daha yüksek bir oran. Aslında çamura zıplayanlar gerçekten de amfibi sayılabilirler. Diğer metcezir türlerinin tersini, bu balıklar su dışındayken etkindirler ve zamanlarının %80-90'ını karada geçirirler. Bazı türlerde kuruma hızı kalınlaşmış bir epiderm ya da derideki mukus salgılayan hücreler tarafından azaltılabilir. Ancak görülüyor ki metcezir balıklarında su kaybını önleyecek veya düşürecek başka fizyolojik mekanizmalar yok. Gerçekten de açık havaya bırakılan ölü ve canlı balıkların hemen hemen aynı hızla ağırlık kaybına uğradıkları gözlenmiştir. Bu da davranışların kurumaya yol açan koşullardan kaçmaya çalışmak, yaşamlarını sürdürebilmede önemli bir rol oynadığını işaret etmektedir. Çoğu tür sular çekilip açık havaya çıktıklarında hareketsiz kalır. Çamurda zıplayanlar ile kayada zıplayanlar bu türler birbirleriyle akraba değildir gibi, su dışında hareketli olan balıklar ise sık sık suya dönerek ya da dalgaların veya sıçrayan su damlacıklarının erişebildikleri yerlerde kalarak derinin ve solunum yüzeylerinin aşırı korunmasına karşı önlem alır. Oksijen miktarındaki değişimler metcezir balıklarında iki tür soruna neden olur. Öncelikle bu balıklar su dışında saatlerce kalabilseler bile bir biçimde oksijen elde etmek zorundadır. Kuşkusuz sorun oksijenin var olması veya olmaması değildir. Havadaki oksijen derişimi doygun suyun derişiminden çok daha yüksektir. Sorun atmosferdeki oksijenin kullanılabilmesidir. Genelde solungaçlar havada büzülür. Solungaçların ince ve esnek yapıları su altında çalışmaya çok daha uygundur. Çamurda zıplayanlar ve kayada zıplayanlar bu sorunu daha kısa ve daha kalın olan solungaç filamentleri ile çözerler. Filamentlerin bu biçimi solungaçların büzülmesini önler ve havada nefes alınabilmesini sağlar. Havada nefes alabilen türlerin çoğunda deri, ağız ve gırtlaktaki kan damarları sayısının artması gibi başka özellikler de vardır. Havada nefes alabilen bu türlerde havadaki solunum hızı sudakine hemen hemen eşittir. Bunun da ötesinde Düsseldorf Üniversitesi'nden Christopher Bridges'e göre, metçezir balıklarının kanlarındaki ve kaslarındaki laktat derişimleri, oksijensiz metabolizma, oksijenle doğrudan ilişkisi olmayan metabolizma tepkimeleri hızlarının açık havada artmadığını göstermektedir. Bu da hava solumak zorunda kalan balıkların hücrelerine giden oksijen miktarında büyük bir düşüş olmadığını işaret eder. Bu balıkların metabolizmalarında büyük bir değişiklik olmaksızın su dışında yaşayabildiklerini söyleyebiliriz. İkinci solunum sorunu, suların en düşük düzeyinin üstünde bulunan yalıtılmış su havuzcuklarında yerleşik metcezir balıklarının karşısına çıkar. Havuzlardaki deniz yosunlarının yürüttüğü fotosentez ve buralarda yerleşik bitkilerin ve hayvanların solunumu, havuz suyunda çözülmüş oksijen ve karbondioksit miktarında büyük günlük dalgalanmaları neden olur. Gün boyunca deniz yosunlarının fotosentez yapması, havuzda yerleşik canlıların solunum gereksinimlerini çok aşan yüksek oksijen ve düşük karbondioksit düzeylerine yol açar. Geceleyin fotosentez durduğunda, havuzdaki bitkilerin ve hayvanların solunumu sonucu oksijen azalır ve karbondioksit düzeyi artar. Gün boyunca metcezir havuzundaki balıklar oksijen tüketim hızlarını değiştirmezler. Ancak geceleyin bazı türler oksijen azlığına bir tepki olarak tüketimlerini azaltır. Oksijen miktarı kritik seviyeleri düştüğünde bazı balıkların havuz yüzeyindeki çözülmüş oksijen miktarı daha fazla olan suyla solungaçlarını havalandırdıkları gözlenir. Laboratuvarda çözülmüş oksijen düzeyi çok düşük olan suya bırakılan balıkların zaman zaman sudan çıkarak açık havadaki yüzeyleri tırmandıkları görülmüştür. Metcezir kuşağındaki balıkların olağan dışı anatomik ve fizyolojik özelliklerinin yanı sıra özgün davranış biçimleri vardır. Örneğin bu balıkların çoğunda üreme süreci belirli bir yol izler. Önce erkek korunmalı bir yerde bir taş altında veya bitkilerin arasında yumurtlama alanını seçer. Birçok türde erkek seçilen bu yerin bulunduğu bölgeyi yumurtlama öncesinde ve sonrasında savunur. Sonra da bir ya da daha fazla dişiyi buraya çeker. Dişilerin her biri yumurtalarını tek bir küme halinde alt katmana bırakır. Erkek yumurtaları döller ve yavrular çıkana kadar koruma görevini sürdürür. Erkeğin gizli bir sığınak bölge seçme ve buraya koruma gereksinimi flört davranışlarına da kısıtlama getirir. Erkekler eş aramak üzere bölgeyi bırakamayacakları için dişileri kendilerini çekmek zorundadır. Buna yönelik olarak sessiz gösteriler yapar. Örneğin bazı erkek horoz binalar dikey dalışlar yaparak kendilerini sergiler ve şiddetli kafa hareketleriyle dişi yumurtlama bölgesine girmeye zorlar. Erkeğin gösterişli hareketlerle dikkat çekme yeteneği dokunaçlar, ibikler ve belirgin renk desenleriyle desteklenir. Bazı türler ise eşeğler arasında iletişim sağlamak amacıyla özel koku sinyalleri, feromonlar kullanır. Yumurtalar ister alt katmanı tutulmuş olsun çoğu türde olduğu gibi, ister kendi içinde yapışkan ancak hiçbir yere bağlanmamış bir kütle halinde olsun, ana babanın yumurtalara bakması kuralıdır. Genellikle yumurtaları baba korur ancak bazı türlerde koruyucu annedir. Bazılarının ise bu görevi hem anne hem de baba üstlenir. Ana babanın bakımı yumurtaları avcılardan korur ve büyük olasılıkla dalga ve akıntılarla sürüklenmelerini de önler. Metcezir balıklarının çoğunun larvaları yumurtadan çıktıktan sonra okyanusta plankton üyeleri gibi gelişir. Metcezir bölgesine nasıl geri döndükleri ise hala bir sır. Olası bir yanıt, okyanustaki iç veya yüzey altı dalgalarının etkisiyle oluşan, kıyıya paralel gelişen uzun ve düzgün su şeritlerinin varlığına dayanır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, bu şeritlerdeki balık larvası derişimlerinin bilişçikteki dalgacıklı alanlardaki derişimlerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Su şeritleri, su sütunundaki sıcaklığın ve tuz miktarının derinliğe bağlı olarak hızla değiştiği bölgelerde sıklıkla görülen kıyı özellikleridir ve genellikle yavaşça kuyuya doğru hareket eder. Belki de bu şeritler bazı balık larvalarının metcezir bölgesine dönebilecekleri bir yol sağlıyordur. Öte yandan Van Suurhalk Akvaryumundan Jeffrey Marlevin yaptığı çalışmalar bazı türlerin larvalarının uzak sulardan geri getirilmesi gerekmediğini gösteriyor. Marlevin, kayalık bölgelerde yaşayan bazı türlerin larvalarının kendilerini kıyıdan uzaklaştıracak, hatta kıyı boyunca sürükleyecek her türlü güce karşı durarak sahile yakın yaşadıklarını bulmuştur. Bu türlerde farklı bölgelerdeki bireylerin karışma olasılıkları çok azdır ve kıyı şeridinde birbirine görece yakın yaşayan türler bile genetik açıdan yalıtılmışlardır. Birçok metcezir balığında ortak olan bir başka özellik de bu hayvanların evlerini bulabilme yetenekleridir. Bu balıklar belirli aralıklarla kısa süreli yiyecek bulma yolculuklarına çıkmak zorundadır ve bunun bir sonucu olarak denizin çekirdeği zamanlarda kötü koşullar altındaki yerlerde kapana kısılabilir. Çoğu tür kendilerine uygun bir sığınma sağlayabilecek belirli bir yere, bu genellikle bir metcezir havuzudur, dönebilme yeteneği geliştirmiştir. Metcezir havuzu bulması gerekmeyen ve kayalar altında ya da bitkiler arasında yaşayan türlerde ise böylesi bir evini bulma yeteneği yoktur. Kendi evini bulabilme ve belirli bir alanın topografyasını tanıyabilme yeteneği, metcezir balıklarının avcılardan ve sular kabardığında girdaplı ortamdan kaçınabilmelerine yardımcı olur. Evine dönme davranışı üzerine bugüne dek yapılmış çalışmaların çoğunda metcezir havuzunda yaşayan bir iskorpit türü, Oligatus maculosus kullanılmıştır. Uygulanan standart teknik belirli bir bölgede yakalanan balıkların renkli plastik boncuklar tutturularak etiketlenmesini ve işaretlenmiş balığın başka bir yere götürülmesini içerir. Araştırmacı daha sonra balıkların ilk alındıkları yere tekrar giderek kaç tanesinin geri döndüğünü inceler. Newfoundland Memorial Üniversitesi'nden John Green ve İngiliz Columbia Üniversitesi'nden Giovannis Craig, o maculosusların %80'inin evlerinden 100 metre uzaklaştırıldıklarında bile geri döndüklerini gördüler. Genç balıkların evlerini bulabilme yetenekleri yaşlılardan daha azdı ve bu yeteneklerini uzun süre koruyamıyorlardı. Bazı yaşlı balıklar ise laboratuvarda 6 ay tutulduktan sonra bırakıldıklarında bile evlerine dönebiliyorlardı. İskorpitin evini bulmasında hem koku hem de görme duyularının önemli olduğu görülüyor. Geriye kalan hangi duyunun daha önemli olduğunu saptayabilmek. Craig, daha yaşlı balıklarda bu duyulardan herhangi birinin yeterli olabileceği ancak genç balıklarda her iki duyunun da gerekli olduğu sonucuna varmıştır. Evini bulabilme özelliğinin ayrıntıları ve önemi üzerine birçok belirleyici araştırma yapılması gerekiyor. Ses ötesi telemetreyi temel alan yeni teknikler böylesi araştırmaları mümkün kılıyor. Yakınlarda tamamlanan bir araştırmada San Pedro, Kaliforniya, Derin Okyanus Çalışma Sistemlerinde çalışan Scott Ranston ile işbirliği yapan Michael Horn, makalenin yazarlarından, sayısız maymun suratlı sırtı dikenlinin Cebidetes violaceus devinimlerini telemetri yoluyla 2 haftaya varan süreler boyunca sürekli olarak izleyebildi. Her balığın solungaç kapağının iç yüzeyine tutturulmuş bir verici yüksek frekanslı ses dalgaları yayıyor. Bu dalgalarda deniz tabanına yerleştirilmiş 3 sualtı mikrofonu tarafından saptanıyordu. Mikrofonlar sinyalleri kıyıdaki alıcıya ve bilgisayara aktarıyor. Bilgisayarlar ise balıkların yerlerini belirleyerek bir ekranda gösteriyor ve daha sonra incelenmek üzere hafızaya kaydediyordu. Eve dönme yeteneğine ilişkin hiçbir kanıt bulunamadı. Sonuçlar maymun suratlı sırtı dikenlinin metcezir ortamında birkaç metrekarelik bir alanı ev olarak benimsediğini ve bu bölgeden ayrılmadığını gösteriyordu. Ayrıca bu türün oldukça hantal olduğu da ortaya çıktı. İzlediğimiz her balık her gün suların kabarması sırasında yalnızca 5 dakikalık bir süre boyunca hareket ediyordu. Bu tekniği diğer türlere de uygulamak için sabırsızlanıyoruz. Verici bileşenlerinin daha da ufaltılmasıyla izlediğimiz sırtı dikenlilerden uzunlukları 23 ile 41 cm arasında değişiyordu, daha küçük balıkları da inceleyebilme olanağı doğacak. Metcezir balıklarının suların durumunu ve devinimini sezebilmeleri, kendi etkinliklerini metcezir ritmiyle ayarlayabilmeleri konusunda avantaj sağlıyor olmalı. Balıkların sıcaklık, tozuluk, girdaplar ya da ışık yoğunluğundaki değişimlere doğrudan tepki vererek bunu gerçekleştirebilecekleri akla geliyor.